Ayrım 7, sayfa 93. Anlatım 6, anlatım. Çocuk edebiyatını yetişkin edebiyatından ayıran belki de en önemli özellik anlatımın hedef kitlenin anlayacağı biçimde oluşturulmasıdır. Çocuk kitaplarında anlatımın sadeliğine dikkat edilmeli, gereksiz ve bayağı sözcüklere yer almamalı, duruluk, akıcılık, açıklık gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar çocuk kitaplarının ele aldığı konu, olay, yer ve kahramanların anlatımı açısından daha etkili ve anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Bu yüzden çocuk kitaplarında yüklü ve yoğun bir anlatımdan kaçınılmalıdır. Çocuğun günlük hayatında kullanmadığı kelimeler yer almamalıdır. Her çocuk edebiyatı metninde çocuğun anlamını bilmediği, ancak cümle ve anlatım tekniğinden yararlanarak çağrışım yoluyla anlamlandırdığı belirli sayıda kelime bilinmeyen söze yer verilmelidir. Ayrıca çocuklar için bilinmeyen kelimelerle ilgili bir sözlük kitabın arkasında yer almalıdır. Böylece çocuğun her okuduğu kitap çocuk edebiyatı metninin sonuna söz dağarcığında artış sağlanması sağlayacaktır. Çocuk kitaplarında mümkün olduğu kadar özne ve yüklemin tek olmasına özen gösterilmelidir. Kitaplarda dil zenginliği ve bu dil zenginliğinin tanıdığı imkanlar ölçüsünde ana dili kullanma alışkanlığını geliştirici bir anlatım tercih edilmelidir. Argo söyleyişler ile bol mecaz ve istiarelerden kaçınılmalıdır. Çocukların kullanmakta güçlük çektiği edat ve bağlaçlar mümkün olduğu kadar anlatımda yer almamalıdır. Çocukların kitapları yazım kurallarına ve ana dili kaidelerine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır. İleri yaşlarda ana dilinin temel prensiplerinin sağlam yerleştirilmesi için bu şarttır. Çocukların kitapları yazım kurallarına ve ana dili kaidelerine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır. İleri yaşlarda ana dilinin temel prensiplerinin sağlam yerleştirilmesi için bu şarttır. Çocuk kitaplarında genellikle üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılması ilke olarak benimsenmiştir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki özellikle kafa sesi ile düşünceleri yansıtan üçüncü kişi anlatımı zorlaştırdığı, inandırıcılığını yitirdiği gibi çocukların da hoşlarına gitmemektedir. Çünkü bir kişinin diğer bir kişinin beyninden geçenleri aynen okuyabilmesi mümkün değildir. Birinci kişi ağzıyla yapılan anlatımın daha samimi olduğu, karşısındaki ikinci bir kişiyle karşılıklı bir sohbet içtenliği oluşturduğu görülmüştür. Bir çeşit duygu, düşünce ve sınırları paylaştığı izlenimi veren bu anlatım tekniğinin çocuklar tarafından daha çok beğenildiği ve benimsendiği görülmektedir. Çocuklar için hazırlanan bilimsel metinlerde yer alan sohbet anlatımının bilginin benimsenmesine önemli katkıda bulunduğu bilinmektedir. Özellikle bazı deneylerin anlatıldığı, geliştirildiği, çocuklar için bilimsel çalışmaların yer aldığı çocuk dergilerinde kullanılan ve katılma hali bildirin, alım, elim eklerinin bildirdiği birlikte yapma anlamı, anlatımı güçlendiren önemli anlatım tekniklerinden birisini oluşturmaktadır. Aynı durum çocuklar için yazılmış olan bazı düşünce yazarları için de geçerlidir. Çocuklarda yapacakları bir işin gerekçesini oluşturacak yardımcı kelimelerin kavratılması ve bunun alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse yargı bildiren cümleler mutlaka çünkü veya benzeri kelimelerle gerekçelendirilmelidir. Ana caddelerden geçiş tehlikelidir. Bir yargıyı oluşturmaktadır. Bu yargıyı oluşturan gerekçeye yer verilmemiştir. Bu anlatmak istediğimiz şeyin eksiksiz ve tam olarak algılanmasını engellemektedir. Gerekçenin ifade edilmesi ise algının tam sağlanmasını sağlayarak iknaya katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden çünkü kelimesini iletişim sırasında İknada sihirli sözcük olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda kalıtımlı dinleme ve ben diliyle konuşma adını verdiğimiz konuşma kitap kalıplarının iletişimde anlamlı insanlara olumlu tutum ve davranışlara yönlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu konuşma kitaplarının çocuk edebiyatı kitaplarında diyaloglara yerleştirilmesi, bu konuşma ve dinleme kalıplarıyla karşılaştırılması onların günlük hayatlarında kullanacakları konuşma tarzını şekillendirecektir. Anlatımda farklı bakış açısının yer aldığı, çocuğun okuma zevkini arttırdığı gibi kendi bakış açısını oluşturmasını da sağlamaktadır. Anne-çocuk ilişkisini anlatan bir öyküde çocuğun gözünden olayların değerlendirilmesi ve algılanması ile annenin gözünden algılanması ve değerlendirilmesi farklı sonuçlar doğurabilir. Bu durumlarda kimi zaman üçüncü tekil şahıs anlatımı zorunlu olmaktadır. Anlatımda geriye dönüşler, olayların birden yarıda bırakılarak bir başka olayın anlatımına geçilmesi teknikleri, televizyon ve film izleme alışkanlığı kazanmış olan günümüz çocuklarının gerek algılama güçlerine, gerekse anlatım becerilerine ilave ettikleri alışkanlıklar olarak ileri yaş gruplarında sınırlandırılmış olarak kullanılabilir. Çocukları etkileyen ve sürükleyen bir başka anlatım tekniği de mektup ve günlük tarzı anlatımdır. Yapılan araştırmalarda bu türlerin gerçeğe çok yakın ve gerçek yaşayışın bir kesiti olması nedeniyle daha ilginç ve benimsenir olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu tür anlatımlarda bulunan samimi itiraf çocuğun hem ilgisini çekmekte hem de eğitim açısından ona ilginç gelmektedir. Anlatımda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir başkası da soyut düşüncelerin kavratılmasıdır. Soyut düşünce ve kavramların ergenlik çağına kadar aşama aşama anlaşılmaya başladığı, beyinle ilgili çalışmalar sırasında bulunmuş bir gerçektir. Bu yüzden soyut kavramların anlatılmasının gerektiği noktalarda çocuğun seviyesine uygun örneklerle hafifletilerek kavratılması gerekir. Buna soyut kavram ve fikirlerin soyutlaştırmasını adını veriyoruz. Çocuk edebiyatı yazılarının üzerine duracağı en önemli noktalardan birisi budur. Çocuk edebiyatı kitaplarında birden farklı anlatım dili olduğunu belirttik. Fantezi tarzı yazılmış olan çocuk kitaplarının dili tamamen farklıdır. Zaman zaman içerdiği olağanüstülüklerin çocuklara benimsetilmesi veya bunun bir olağanüstülük olarak gösterilmesi için özel teknikler gerekmektedir. Bu özel teknikler aynı zamanda geniş bir zaman dilimine atlamamıza yardımcı olur. Bizim masallarımızdaki tekerlemeler, Dede Korkut hikayelerindeki at ayağı, çevik ozan dili küllük olur. Özdeyişiyle birlikte zamanın 10 veya 20 yıl sonraya sıçratılması bu anlatımın önemli teknik özellikleri arasında yer almaktadır. Gerçekçi bir öykünün anlatım dili ise tamamen farklı bir yapısal bütünlük oluşturmaktadır. Burada seçilen kelimelerin gerçek dünya ile ilgisi, günlük yaşamın değişik boyutlarıyla kurulan ilgi tamamen farklı bir anlatımı gerektirmektedir. Bu tarz çocuk edebiyatı metinlerinde yargıların mutlaka gerekçelendirilmesi, mantık örgüsünün buna göre kurgulanması gerekir. Çocuk edebiyatının küçük yaş gruplarına hitap eden kitaplarında format ve tasarım da son derece önemlidir. Format ve tasarımla daha önce de vurguladığımız gibi içerik arasında mutlaka anlamsal bir bağlantı kurulmalıdır. Resimlemenin anlatılmak istenen asıl düşünceyi tamamlayıcı bir biçimde karikatür tarzında gerçekçi resim tarzına kadar açılan yelpaze içinde etkin bir biçimde seçilerek anlamı destekleyici olarak kullanılması gerekir. 7. Anlatımda kavramların kullanımı. Çocukların anlamakta güçlük çektiği unsurlardan biri de kavramlardır. Yaptığımız her iş veya düşüncenin anlamlandırılması kavram yoluyla olduğuna göre kavramlar olmaksızın düşüncemizi sağlıklı bir anlaşma platformunda gerçekleştirmemiz ve sunmamız mümkün değildir. Biçim açısından çocuk kitaplarının hazırlanışları bölümünde kavram kitaplarının ayrı bir tekniğe yazdığını göstermiştik. Bunlar çocukların kavram algılama güçlerini arttırmaya yöneliktir. Ancak küçük yaşlardaki çocukların kavramlarla ilgili bilgisinin ve algılama gücünün çok zayıf olduğu kabul edilerek özel bir teknikle yazılmalıdır. Bu konuda Jean Piaget yaptığı bir araştırmada 4-5 yaş arası çocuklarda hacim bilgisinin henüz oluşmadığı, bununla ilgili bilgi ve kavramları çocukların ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın anlayamayacağı deneylerle gösterilmektedir. Bu durumda kavramlarla ilgili çalışmaların adeta özel bir algılama alanı gibi düşünülmesi kaçınılmazdır. İyi seçilmiş bir anlatımda kavramlar çağrışımlar yoluyla verilmelidir. Kavramlardan çocuğun düzeyine uygun olmayanların çocuk kitaplarında yer almasından dikkat edilmesi gerekir. Aynı zamanda bazı kavramların belirli yaş gruplarında mutlaka anlaşılır hale getirilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse büyüklük küçüklük kavramı, düzlük yuvarlaklık kavramı, yükseklik alçaklık kavramı gibi kavramların çocuğun küçük yaşlardan itibaren konuşmasında kendisini ifade ediş biçiminde yerli yerinde kullanılması gerekir. Bu yüzden bu kavramların çocuk edebiyatı metinlerinde konu dışına çıkmaksızın somutlaştırılarak veya gösterme dediğimiz tanımlama teknikleriyle anlatılması gerekir. 8. Çocuk edebiyatında arka plan. Çocuk edebiyatında özellikle çocuk öykü ve romanlarında olayların geçtiği kahramanların yaşadığı ortama arka plan adını veriyoruz. Bir çocuk öyküsünde veya romanında olaylar ya geçmişte ya da yaşanılan dönemde ya da gelecekte geçer. Her üç durumda da olaylarla kahramanların içinde yaşadığı sosyal, kültürel ve ekonomik ortamın yaş ve algı düzeylerine göre mutlaka yer alması gerekir. Bu aynı zamanda çocuğa yeni ufuklar, kültürel altyapı kazandırma çalışması olarak kaçınılmazdır. Ne var ki 3-5 yaş aralığında bulunan çocukların olayların arka planını bütün detaylarıyla kavramaları mümkün değildir. Bu yüzden olabildiği kadar arka plan zorunlu olmadığı sürece ve olaylarla kahramanlarla zorunlu bir ilişkisi bulunmadığı sürece verilmemelidir. İleri yaş gruplarında arka plan eğer tarihi bir olayı ortamı oluşturuyorsa bu tarihi ortamla ilgili bilgi verilmesi gerekir. Buna dikkat edilmediği zaman kahramanlar ve anlatılan olayların algılanması ve çocuk üzerinde olumlu etki bırakması mümkün olmadığı gibi tamamen ters etki yapar. İdeal bir tarihi kahramanı anlatırken bir kentten bir kente gidişini 20 günlük bir zaman diliminin içinde gösterdiğimiz zaman çocuğun kafasında bu 20 günlük mesafe inanılmaz uzun bir zaman dilimidir. Çünkü artık günümüzde bir ilden bir ile 8 ile 10 saat hatta uçakla 1 saatlik zaman dilimine gidebilmektedir. Yine olayların geçtiği ortamın bir köy ortamı olduğunu düşünüyorsak kahramanlarımızın o ortamın gerçeği içinde anlatılması gerekir. Bunun için bazı yazarlar doğrudan okuyucuya bilgi verme yolunu denemektedirler. Bu ustaca bir anlatım tarzı değildir. Bir kısım yazarlar ise tasvirlerini kullanmaktadırlar. Uzun tasvirlerle olayların geçtiği ortamı anlatmak da başarılı bir anlatım değildir. Yaş gruplarının algı düzeylerine göre diyalogların içinde veya olayların geçiş aralarında arka planı dikkatli ve düzenli bir biçimde yerleştirmek mümkündür. Fantezi tarzında yazılmış olan çocuk edebiyatı metinlerinde çocuk olayların geçtiği arka planın gerçeklik derecesini peşin olarak kabul etmiştir. Yani bir hayvanın konuşamayacağını aslında bilir fakat bunu mantıksız kabul etmeden ve öyküden kopmadan okuyabilir. Bir masaldaki olağanüstülüklerin gerçekliğini anlar ama onu kabullenerek okur. 9. Çocuk kitaplarının iç yapısında metin dil bilimsel yaklaşım. Öncelikle üzerinde durulması gereken temel noktalardan birisi çocuk edebiyatı metninin metin türü ne olursa olsun anlamsal bütünlüğünün sağlanması birinci temel özellikler arasındadır. Eğer çocuğun karşı karşıya kaldığı metin anlamsal bütünlük içinde değilse hem metnin anlaşılması ve mesajların yerine ulaşması mümkün olmamakta hem de dağınık, anlaşılması zor metinler çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini anlatması sırasında bir anlamsal bütünlük kurmasını engellemektedir. Çocuk şiirlerinde, biyografi eserlerinde, makale, sohbet, deneme ve bilimsel metinlerin oluşmasında türün özelliklerine göre yapısal bütünlüğün oluşturulması, yol ve yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerin çocuk edebiyatı metinlerinin titizlikle yansıtılması, bu konuda konu uzmanları arasında bir anlayış birliğinin sağlanması, bu anlayış birliğinin denetlenerek metin üretimine kullanılması çocuklarımızın zihinsel ve duygusal sağlıkları için çok önemlidir. Biz burada bütün çocuk edebiyatı metinlerinin anlamsal bütünlüklerini oluşturan temel ögeler üzerine duracağız. Eğer bunu bütün çocuk edebiyatı türlerinde tek tek göstermeye çalışırsak kitabımızın amacının dışına çıkmış oluruz. Bu yüzden sadece öykülendirici metinlerin anlamsal bütünlüğünü ölçen bir takım ölçekler üzerinden bir örnekle çocuk edebiyatı metinlerini nasıl değerlendirmemiz gerektiğini ortaya koyacağız. Bu yaptığımız çalışmaya öykülendirici metin ölçekleri adını veriyoruz. Böylece ülkemizde çocuk edebiyatı üzerinde çalışmalar yapan bilim adamları, yazarlar, öğretmenler ve yazarların konu ile ilgili olarak nesnel bir değerlendirme ölçeğiyle karşı karşıya kalmalarını istiyoruz. Bir çocuk edebiyatı metninin yapısal bütünlüğünün sağlıklı olarak nasıl kurulacağı ve bunun nesnel ölçüleri konusunda öğretmenler, aileler, çocuk edebiyatı yazarları ve çocuk edebiyatı ile ilgilenenler için farkındalık yaratmayı düşünüyoruz. Metin değerlendirme ölçekleri ile ilgili Batı ülkelerinde birçok değerlendirme ölçeği oluşturulmuştur. Bu değerlendirme ölçeklerinin tamamına yakın kısmı birbirinin aynısıdır. Ne var ki kavram ve adlandırmalarda farklılıklar göze çarpmaktadır. Bizim yaptığımız çalışma bunların tek bir incelenmesi sonucunda bize özgü bir metin ölçeğini geliştirmesidir. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yapılmış olan bir doktora çalışması sırasında ilk ergen okul çocukları üzerinde yapılan yazma çalışması sırasında bilimsel olarak anlamlı sonuçlara alınmıştır. Metin ölçeğimiz 3 aşamadan oluşmakta ve birbirinin sağlamasını yapmaktadır. Bunlardan ilki öykü elementlerini değerlendirme ölçeği, ikincisi öykülendirici metin bağdaşıklık ölçeği, üçüncü ölçek ise öykülendirici metin tutarlılık ölçeğidir. A. Öykü elementleri değerlendirme ölçeği. Bu ölçekle yapmak istediğimiz şey bir metnin öykü olmasını sağlayan temel unsurların öykü içinde yerli yerine kullanılıp kullanılmadığını değerlendirilmesi ve nesnel bir puanlama yapılabilmesini amaçlamaktır. Aynı değerlendirme ölçeği diğer çocuk edebiyatı türleri içinde geliştirilerek kullanılabilir. Doğal olarak şiir için aranan temel ölçüler, deneme ve sohbet türü için aranan temel ölçüler, çocuk romanı, tiyatrosu ve çizgi film için aranan ölçüler birbirinden farklıdır. Öykü elementleri değerlendirme ölçeği içinde öykünün iç kurgu unsurlarının belirlenmesi ve bunların her birine 3 aşamalı puanlamanın yapılması bulunmaktadır. Öykü elementlerinin bir belirlenmesinde de metin içi yapılarla ilgili değişik adlandırmalar bulunmaktadır. Biz bu adlandırmaları kendi içinde öbekleyerek ve örnekleyerek bazı eklemelerle yeniden düzenledik. Yönerge. Öyküyü önce genel bir izlenim edinmek için okuyunuz. Sonra her bir öykü unsurunu planlamak için tekrar okuyunuz. Her bir unsur için uygun planı belirleyiniz. Daha sonra öykü elementlerinin planlarının toplamını hesaplayınız. Puanlama sonucu ortaya çıkan değerlendirmede belirlenmiş olan toplam puanın yarısı veya daha aşağısı öykü elementlerinin yerli yerinde kullanılmadığını gösterecektir. Çocuk edebiyatı yazarı iseniz metni yeniden gözden geçiriniz. Öğretmenseniz diğer iki ölçekte de başarısızsa öğrencilerinize önermeyiniz. Eleştirmenseniz öykünün başarılı bir örnek olup olmadığı konusunda görüş bildirebilirsiniz. 1. Ana kahraman 0 puan. Öyküde bir ara kahraman, tip veya karakter belirtilmemiştir. 10 puan. Ana kahraman sunulmuş fakat sadece ismi verilmiştir. Ana kahraman hakkında çok az bilgi ve ayrıntı verilmiştir. 20 puan. Ana kahraman ayrıntılarıyla betimlenmiş ve oldukça inandırıcı biçimde sunulmuştur. 2. Mekan, arka plan. 0 puan. Öyküde olayların geçtiği bir mekan veya arka plan belirtilmemiştir. Çomarın yemeği öyküsünde mekan veya arka plan sadece bahçe geçmekte. Resimlerle metnin arkasında arka plan uyuşmazlığı görülmektedir. 10 puan. Mekan veya arka plan belirtilmiş fakat mekan hakkında çok az ayrıntı verilmiştir. Pıtırık Tekir öyküsünde sadece mekan ve arka plan resimlerle bir kent merkezi olarak gösterilmektedir. 20 puan. Mekan veya arka plan belirtilmiştir. Bunun yarı sıra betimlenmiş veya sıradan bir mekan olmadığı belirtilmiştir. Zaman günlükleri kahramanın yolculuğu öyküsünde Londra'da uyuyacak yer bulmak hiç de kolay değildir. Veya her gün Covent Garden'daki büyük pazar alanına giderdim. Oradaki Thames Nehri üzerinden tekneyle gelmiş mallar satılırdı. 3. Zaman 0 puan. Öyküde bir zaman belirtilmemiştir. Küçük yaş gruplarında değerlendirmeye alınmayabilir. 10 puan. Zaman belirtilmiştir fakat geleneksel anlatım içinde belirsiz bir zaman olarak ifade edilmiştir. Acar Hafiye Mavi Atlı Karınca'da. Her şey sonbahar panayının ortalarında başladı. 20 puan. Zaman geleneksel olmayan bir anlatım içinde belli bir vakti ifade edecek şekilde veya tamamlayıcı bilgilerle birlikte belirtilmiştir. Örneğin babam ise İngiliz ordusunda subaydı. 1801 yılında bir deniz savaşında öldürüldü veya tarih 18 Mayıs 1803'tü. İngiltere Fransa'ya savaş açmıştı. 4. Başlatıcı olay 0 puan. Öyküde ana kahramanın bir amaç oluşturmasını sağlayan başlatıcı bir olay verilmemiştir. Küçük yaş gruplarına değerlendirmeye alınmayabilir. 10 puan. Öyküde ana kahramanın bir amaç oluşturmasını sağlayan başlatıcı bir olay verilmiştir. Başlatıcı olay, doğal bir olay, heyelan, bir içsel tepki, yalnızlık veya dışa dönüş bir davranış hareket, ben özel dedektif Acar Hafiye olabilir. 20 puan. Başlatıcı olay karmaşık, iç içe olaylar halinde, şaşırtıcı veya iyi betimlenmiş bir şekilde sunulmuş ise 1 puan ekle. Örneğin bir meteor daha çarptı. Bu çarpma köyün heyelan altında kalmasına yol açtı. Bu yüzden köylüler sahip olduğu her şeyi kaybetti veya annesi onu günler boyunca evde bırakmıştı. Bu yüzden Can günlerdir kendisini yalnız hissediyordu. 5 amaç. 0 puan. Ana kahraman amacı belirtilmemiştir. 10 puan. Ana kahraman amacı belirtilmiş fakat yeterince açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulmamıştır. Örneğin Bülent bir şey yapmaya karar verdi. 20 puan. Ana karakterin amacı açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulmuştur. Örneğin Bülent arkadaşını kurtarmaya karar verdi. 30 puan. Öyküde açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmiş iki veya daha fazla amaç varsa 1 puan ekleyiniz. 6. Girişim. 0 puan. Öyküde ana kahramanın amacını gerçekleştirmek için yaptığı girişim hiç belirtilmemiştir. 10 puan. Ana kahramanın amacı gerçekleştirmek için girişiminin ne olduğu belirtilmiştir. 20-40 puan. Aşağıdaki durumların her biri için 1 puan ekleyiniz. A. Girişimler ve olaylar mantıksal bir sıra içinde gerçekleşmiştir. Örneğin olaylar arasında çelişki yoktur. B. Durumlar ve çıkmazlar ustalıkla ve özgün bir biçimde çözülmüştür. Örneğin Bill düşmanlarını yakalamak için bir lazer yansıtıcı icat etti. C. İyi düzenlenmiş birden fazla olay örgüsü vardır. Örneğin ana kahramanın denediği bir girişim başarısız oluyor ve sonra bir başka girişimde bulunuyor. Ana kahraman kaleye hücum ediyor. Fakat dökülen kızgın yağ yüzünden geri çekilmek zorunda kalıyor. Sonra gizlice bir tünelden geçmeyi başarıyor. Benzer şekilde ana kahraman seyahati sırasında iki ayrı yere gidiyorsa. 7. Sonuç. 0 puan. Öyküde belirli bir sorun yok. Sonuç eksik kalmış veya öykü tamamlanmamış görünüyor. Bir başka deyişle ana kahramanın girişimlerinin uzun vadeli sonuçları ortaya çıkmamıştır. 10 puan. Ana kahraman girişimlerinin uzun vadeli sonuçları ortaya çıkmıştır. Fakat sonuç oldukça sıradan bir tarzdadır. Örneğin ondan sonra hep mutlu yaşadılar veya Bülent ejderhayı öldürdü ve prensesi kurtardı. 20 puan. Ana kahramanın girişimlerinin uzun vadeli sonuçları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra sonuç şaşırtıcıdır veya bir ahlaki değeri içerir. Örneğin Kartal Ok ismini işte böylece aldı. Bir suçun bir yarar sağlayamayacağını göstermeye yeter. 8. Tepki. Öykünün herhangi bir yerinde ifade edilebilir. 0 puan. Ana kahramanın duygusal tepkileri sunulmamıştır. 10 puan. Ana kahramanın bazı duyguları ifade edilmiştir. Örneğin çocuk yaptığı işten dolayı mutluydu. 20 puan. Ana kahramanın duyguları derinlemesine ifade edilir. Örneğin bu kötü gününde herkesten nefret ediyorum. Çok kızgınım. Beni neden küçük düşürdüler? 9. Merak, ilgi ve heyecan verici unsurların kullanımı. 0 puan. Öyküdeki olaylar heyecan verici, ilgi çekici veya sürükleyici değil. 10 puan. Öyküdeki olaylar kısmen heyecan verici, ilgi çekici ve sürükleyici. 20 puan. Öyküdeki olaylar heyecan verici, ilgi çekici ve sürükleyici. Toplam kalite puanı 210 puandır. Metin 110 puan ve altında bir puan almışsa yeniden gözden geçirmelidir. Önermeden önce diğer ölçeklerle kontrol edilmelidir. B. Bağdaşıklık düzeyi değerlendirme formu. Bir tablo var ve bağdaşıklık düzeyi değerlendirme formu içinde değerlendirmesi gereken maddeler yer alıyor. Bir gönderim. Zamirler. İşaret sıfatları, bağlaçlar. Örneği, Ahmet ve Kerem şeftalileri alıp parka gittiler. Parkta onlardan başka kimse yoktu. İkisinin yerinde bir sihirbaz duruyordu. Ve ila, ki, da ve benzeri edatların tekrarı. 2. Eksiltili anlatım. Örneği, sabah demedi, akşam demedi, gün ışığında, ay ışığında aradı durdu. çalgıcı hüsnüyü. 3. Değiştirim. Örneği. Arkadaşımın yaramazlık yaptığı söylendi. Herkes onunla ilişkisini kesmeyi düşündü. Ben böyle düşünmüyorum. 4. Bağlama ögeleri. A. Ekleyici. Örnek. Hem işini iyi yaptı hem de çok fazla ücret almadı. Ekleyici. B. Ayırt edici. Bülent olayı öğrendi veya Salih'in hareketlerinden şüphelendi. C. Zıtlık bildiren. Örneğin. Seni yalnız bırakmak istemezdim ama toplantıya yetişmem için hemen çıkmam gerekiyor. D. Zaman sıralama bildiren. Örnek. Yapacak çok iş var. İlk önce odayı bir düzene sokayım. Sonra dosyaları okumaya başlarım. E. Koşul bildiren. Bütün paramı sana veririm. Yeter ki bu onun hayatını kurtar. F. Açıklama bildiren. Arkadaşlar İlhan'ı dün aşağı sokaktaki kahvede gördüler. Yani henüz İzmir'e gitmemiş. G. Örnekleme bildiren. Çocukların bu işe razı olacağını zannetmiyorum. Örneğin Kemal'i ikna etmemiz mümkün değil. H. Sebep-sonuç ilişkisi kuran. Toplantıya yetişemediğimiz için alınan kararlarını öğrenemedik. I. Sebep-sonuç. Alınan kararları öğrenemedik çünkü toplantıya yetişemedik. 5. Kelime bağdaşıklığı. Aynı kavram alanından kelime kullanımı. Metin içinde aynı anlama gelen kelimelerin tekrarı. Bağdaşıklık bir öykülendirici metin anlam öbekleri, anlam grupları ve anlamsal bütünlüğünü sağlayan en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Öykülendirici anlatım başarısı bu anlatımsal bütünlüğe giden yapı unsurlarının yerli yerinde kullanılmasını sağlar. Bağdaşıklık unsurlarının belirlenmesi ve yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkarılması bazı durumlarda çocuk edebiyatı yazarının sanatçı yeteneğinin de tam olarak anlaşılmamasını sağlar. Metnin anlatım gücünü de ortaya koyarak onunla ilgili nesnel bir değerlendirme yapabilmemizi sağlar. Küçük yaş gruplarından başlayarak bağdaşıklık unsurlarının kolaydan zora, basitten karmaşa giden bir yapısal sistematiği bulunmaktadır. Bu yüzden küçük yaş gruplarında bağdaşıklık unsurlarının sayısı ve farkındalığı son derece sınırlıdır. Çocuğun bunların yerli yerinde kullanılmış örneklerini vurgu, tonlama ve sesin rengiyle kazanmasına önem verilmelidir. Öykünün sesli okunuşu bu bakımdan ayrı bir yöntem önem taşımaktadır. Ailenin veya anaokulundaki öğretmenlerin hikaye okuma becerileri metnin anlamının prozodik ifadesi açısından büyük önem taşır. Bağdaşıklık unsurlarının en önemli özelliklerinden bir başkası ise zaman ve olay geçişlerini sağlamasıdır. Eğer olay ve zaman geçişleri sırasında bağdaşıklık unsurları kullanılmamışsa o öykü dağınık ve anlaşılması zor bir hale gelebilir. Bu yüzden bağdaşıklık unsurlarının sık kullanılmış olması değil, doğru ve yerli yerinde kullanılmış olması önemlidir. C. Öyküleyici anlatım tutarlılık değerlendirme ölçeği. Metin dil bilim çalışmalarının en önemli bulgularından biri de metin içi tutarlılık unsurlarının belirlenmesidir. Tutarlılık bir metinde verilen mesajı oluşturan unsurların birbirleriyle sebep-sonuç mantık ve bilgi bağlantıları arasındaki ilişkinin sağlıklı olması ve çelişkilerin bulunmamasıdır. Eğer bir metinde metin içi tutarlılık sağlıklı kurulamamışsa o metnin anlaşılması ve ikna ediciliği ortadan kalkar. Eğer bu tarz metinler eğitim içinde örnek olarak çok sık olarak öğrencilere verilir ve her seferinde çelişki ve çalışmalarla sağlıklı ilişki kurulmazsa öğrencileri düşünme, sağlıklı karar verme ve bu kararların tutarlı bir biçimde açıklamaları mümkün olmaz. Bunun beyinde gerçekleştiği süreçlere göz attığımız zaman kitabımızın daha önceki bölümlerinde ilk ergenlerle ilgili bölümde üzerine geniş durduğumuz sorunlar ortaya çıkar. Yani ön şakak lobumuzu oluşturan nöron bağlantılarının hızlı gelişmesini engeller. Böyle bir durumda sağlıklı düşünme hareketlerinin sağlıklı kontrolü ve karar verme süreçleri gerçekleştirilemez. Bu durumda olan kimselerin anlam cümle kurma becerilerini yöneten beyindeki Wernicke alanı adını verdiğimiz bölüm ise görevini yapamaz. Bu duruma Wernicke afazisi hastalığı adı verilmektedir. Wernicke afazileri akıcı konuşan ancak konuşmalarında kendilerini ifade edecek anlamlı unsurları bulunmayan kimselerdir. Bunun çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatı ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Eğer bir çocuk küçük yaşlardan itibaren çelişkili, tutarsız ve mantıksal örgüsü sağlıklı kurgulanmamış mesajlarla karşı karşıya kalıyorsa, ciddi bir psikolojik rahatsızlıkla karşı karşıya kalma tehlikesi içindedir. Eğitimin belki de üzerinde durulması gereken en önemli yönü bu tutarlılık kavramıdır. Çocuk edebiyatı metinlerinin iç duyarlılığının sağlıklı kurulması ve çocuğun nitelikli bir okuma alışkanlığına kavuşturulması bu tehlikelerle karşılaşmaları ihtimalini hafifletir. Geliştirdiğimiz tutarlılık değerlendirme ölçeği bu bakımdan aileler, öğretmenler, çocuk edebiyatı yayıncıları, çocuk edebiyatı yazarları tarafından çok iyi bilinmeli ve titizlikle uygulanmalıdır. Çocuklarımızı zihinsel açıdan yaşamsal öneme sahip olan bu tutarlılık konusunda kendilerini bekleyen tehlikeler konusunda uyarabilmemiz için anlatmak istediğimiz durumu örnekleriyle gösterelim. Öyküleyici anlatım tutarlılık değerlendirme ölçeği. 1. Kötü. Metinde belli bir konu yok, çok kısa bir metin veya tamamen anlaşılmaz bir metin. 2. Yetersiz. Bir konu var fakat metindeki kopukluklar metnin anlaşılmasını önemli ölçüde zorlaştırmakta. 3. Orta. Metinde belli bir konu var fakat yer yer ortaya çıkan kopukluklar metnin anlaşılmasını olumsuz yönde etkiliyor. 4. İyi. Metinde belli bir konu var. Bu konu ayrıntılarla geliştirilmiş fakat ayrıntılarla ilgili bazı kopukluklar var. 5. Çok iyi. Metinde belli bir konu var. Bu konu ayrıntılarla geliştirilmiş ve metindeki her ayrıntı başlangıç ve bitiş arasındaki bağlantıların oluşmasına katkı sağlayacak biçimde işlenmiş. 1. Kötü. Metinde bir plan yok. Anlatılan olaylar arasında hiçbir ilişki yok. Metnin birimleri arasında hiçbir ilişki kurulmamış. Metinde bir öykü oluşturulduğu söylenemez. 2. Yetersiz. Metinde sağlam bir plan yok. Anlatılan olaylar arasındaki ilişkilerde önemli eksiklikler var. Olaylar üst üste ve çok kısa biçimde verildiği için metnin bir özet metni hali almış. Metin birimleri arasında bazı ilişkiler kurulmakla birlikte bu ilişkiler çok zayıf. Metinde bazı çelişkiler veya mantıksızlıklar var. Metinde bir öykü oluşturulmaya yönelik bazı unsurlar bulunmakla birlikte bu unsurlar çok zayıf ve birbirinden kopuk durumda. 3. Ortam. Metinde bir plan var fakat anlatılan olaylar arasındaki ilişkilerde bazı sorunlar var. Metnin birimleri arasında bazı bağlantılar olmakla birlikte bu bağlantılar yetersiz ya da metnin bir yerine kadar bağlantılar başarılı olmakla birlikte bir yerden sonra çok zayıf. Metinde bir öykü oluşturulmuş fakat bu öykü bütünlük taşımıyor. 4. İyi. Metinde mantıklı bir plan var. Olaylar birbirini tamamlayacak şekilde kurgulanmış fakat bu olayların sunumu özgün değil, sıradan. Metin birimleri arasındaki bağlantılar başarılı fakat bağlantılar incelikle işlenmemiş. Genel olarak bütünlük taşıyan bir öykü yok. 5. Çok iyi. Metinde mantıklı bir plan var. Olaylar birbirini tamamlayacak şekilde kurgulanmış. Olayların sunumu özgün ve ilgi çekici. Metin birimleri tamamen uyumlu ve bağlantılar başarıyla ve incelikle işlenmiş. Tam anlamıyla bütünlük taşıyan bir öykü. Biz burada bir öykülendirici çocuk edebiyatı metninin bağdaşıklık, öykü elementleri ve tutarlılık konusundaki yapısını örnek olarak inceleyeceğiz. Pıtır Tekir, Julia Donaldson tarafından yazılmış ve Axel Schiffer tarafından resimlenmiş, Ali Berktay tarafından İngilizceden dilimize çevrilerek 2009 yılında yayın hakları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satın alınarak basılmıştır. Bizim incelediğimiz metin 2015 yılında yapılan 5. baskısı üzerinde olacaktır. Bu kitabın seçilmesinin temel sebeplerinden birisi okul öncesi ve okul sonrası çocuğun okuması düşünülerek hazırlanmış olmasıdır. Okul öncesi storytelling yöntemiyle aileler veya büyükler tarafından çocuğa okunması, okumayı öğrendikten sonra da çocuğun kendisini bu metni okuyabilmesi hem dinleme hem de okuma becerisiyle ilgili olduğu için tamamen tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Öykü Pırtık isimli bir sokak kedisi ile sokak çalgıcısı bir adam arasındaki ilişkiyi ele alarak anlatmaktadır. Tema olarak dostluk ilişkisi vurgulanmak istenmektedir. Kitap İngilizce'den çevrildiği için çevirmen tarafından Türkçe'ye uyarlanmak istenmiş, ana kahraman olan sokak çalgıcısının kedilerin ve kedileri sahiplenen ailelerin isimleri Türkçeleştirilmiştir. Ayrıca çevirmen sokak çalgısı şarkıcısına sabah sucuk ekmek yedirerek daha da yerli bir kahraman olarak algılanmasını istemiştir. Resimleme ise öykünün geçtiği arka planın yabancı bir kent olduğunu göstermektedir. Pırtık Tekir ve sokak çalgıcısı Hüsnü'nün yaşamı ve ilişkilerini anlatıyor. Olay, Tekir bir sabah sahibinden ayrılıyor ve Karpati ile tanışıyor. Hüsnü'nün topladığı paralar kapkaççı tarafından çalınıyor. Hüsnü parasını kurtarmak için koşarken yaralanıp hastaneye kaldırılıyor. Pırtık Tekir Karpati ile flört etmiştir. Bunu çok sonra anlıyoruz. Hüsnü'ye geri döner ama onu bulamaz. Bir hafta geçmiştir. Karpati Pırtık Tekir'i arar ve onu yaşadığı evde birlikte yaşamaya çağırır. Ertesi sabah Hüsnü hastaneden çıkar ama kedisini bulamaz. Pırtık Tekir Karpati ile evlenmiştir. Çok rahat bir hayatı vardır ama ve hep hüzünlü bir miyavla uyanıyor. Yine Hüsnü'yü aramaya çıkar ama bulamaz. Bir sabah Karpati'den 3 yavrusu doğar. Onlar tanıtılır. Özellikle Cimcim Tekir Kötü şarkı söyleme özelliğiyle tanıtılır. Aile 3 yavruyu başka ailelere vermek ister. Cimcim Tekir'i sesi yüzünden kimse istemez. Pırtık Tekir tekrar Hüsnü'yü düşünür. Aramaya karar verir. Bir hafta boyunca arar. Ta ki bir ses duyuncaya kadar. Bu ses Hüsnü'nün sesidir. Çok sevinirler. Pırtık Tekir Hüsnü'nün yanına küçük yavrusunu bırakarak dostunu ve yavrusunu kaderlerine terk eder. Alıştığı rahat yaşama döner. Öykülerde anlam öbeklerine dikkatle bakıldığı zaman her üç ölçek açısından tipik özellikler taşıdığı görülmektedir. Bunlardan ilki bağdaşıklık açısındandır. Bu öyküde bağdaşıklık açısından anlam grupları ve iki ayrı olay arasındaki bağlantılar bir anlam grubu dışında birbirine bağlanmamıştır. Pırtık başından geçenleri Hüsnü'nün başından geçenler arasındaki geçiş sağlayacak bir bağlantı sorunu yoktur. Bu yaş grubundaki çocukların bu bağlantıyı kendilerinden kurmaları mümkün değildir. Bağdaşıklık unsuru olarak anlam gruplarını birbirine bağlayan ama ile başlayan ve hep hüzünlü bir miyavla uyanır söz grubu kendisinden sonra gelen söz grubunu birbirine bağlamaktadır. İkinci bağdaşıklık unsuru olarak anlam gruplarını bağlayan ta ki bir ses duyuncaya kadar söz grubu öykünün sonu ile bağlantı kurmaktadır. Buradaki ses kendisinden sonra gelen bölümde şarkı söyleyen Hüsnü'nün sesidir. Zaman geçişlerinde de mantık hatası vardır. Hüsnü bir gecede hastaneye kaldırılır ve sokaklara çıkar. Halbuki Pırtık Tekir Hüsnü'den uzaklaştıktan sonra bir hafta geçmiştir. Zaman kullanımı ve sıralaması uyumsuzdur. Daha önce de ünlü çocuk edebiyatı yazarlarından Witt'la Paris Reeve'de yapılan röportajda da görüldüğü gibi bu yaş çocukları tutkulu, samimi ve heyecanlı bir okuyucudurlar ve büyüklerin fark etmedikleri ayrıntıları sorgulayabilirler. Öyküdeki sonuca gelince teması bir kedi ile bir sokak şarkıcısı arasındaki dostluk ilişkisidir. Sokak kediliği zor, ev kediliği çok rahattır. Bunu öyküde açıkça hatta hafif mizah dozunda görürüz. Ancak Pırtık Tekir bir baba olarak Cimcim Tekir'i çok sevdiği Hüsnü'nün yanında bırakarak kendisini ev kediliği yaşamına geri döner. Bu da tema olarak dostluk kavramıyla örtüşmemektedir. Öykülendirici metinlerde bağdaşıklık ve tutarlılık konusunda bir bilgi vererek çocuk edebiyatı yazarlarına, öğretmenlere, çocuk kitapları reyonlarında görevlendirilen kütüphane görevlilerine, yayıncılara ve ailelere örnek olmak üzere Sait Faik'in Dülger Balığı'nın Ölümü isimli hikayesinin bağdaşıklık ve tutarlılık şemasını koyuyoruz. Dülger Balığı'nın Ölümü, metin yapısı. Birinci yapı, Dülger Balığı'nın tasviri. İki taraftaki başparmak izi diyebileceğimiz koyu lekeler. İkinci yapı, Dülger Balığı'nın ve Hazreti İsa hakkındaki söylence. Dülger balığının canavarlığı, Hazreti İsa tarafından balığın iki taraftan tutulması. Üçüncü yapı, o gün bugündür Dülger balığının huyunun değişmesi, Dülger balığının tasviri. Dülger balığının oltaya tutulduktan sonraki ölümü. Dördüncü yapım. Yazarın dülger balığının ölümüne şahit olması. Beşinci yapım. Dülger balığının atmosfere alışması fikri. Altıncı yapı. Dülger yapılığın atmosferimize alışması, toplum tarafından dönüştürülmesi ve ilk çağlardaki canavar halini alması asıl hikaye. Sayfa 108, ayrım sonu.